Ayrım 28. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 370. Demokrasiye paydos ve zindan. Başvekil 21 Eylül günkü İzmir konuşmasında da dilini ve ruh tepkilerini değiştirmedi. İzmir'in nutkundan da bazı parçalar verelim. Güdümlü bir demokrasi hasreti veya kararı orada açıkça ortaya atılır. Biz öylesine bir demokrasi, öylesine bir hürriyet rejimi bulup tatbik etmek mecburiyetindeyiz ki bu rejimde hürriyetin bütün esasları mahfuz bulunacak ve rejimin temelini teşkil eden bir devlet nizamının muhtevi olacaktır. Fransa'da bir hürriyet suistimali olmuştu. Şimdi Fransız halkı hürriyete gitmek istiyordu. Fransa'nın referandum ile kabul ettiği yeni anayasa eski anayasalardan yüzlerce fersah uzaklaşmış, bambaşka bir ruh içinde yazılmıştır. Bizimkiler korkutmaya çalışıyorlar. Valiyi, kaymakamı, savcıyı tehdit ediyorlar. Kendilerini hatırlatayım. Bir daha valiye, savcıya sana şunu yapacağız derlerse demokrasiye paydos olacaktır. Bunlar fenalık getirir. Demek ki suçlu diye tespit ettikleri adamların başında Adnan Menderes var. Böyle yapacaklar. Ama böyle yapınca iktidar partisi de gitmem der. Ben de iktidar şimdi elindeyken yaparım derim. Çünkü milletimizi ve memleketimizi bunların şerrinden muhafaza etmek en kutsal vazifemizdir. İnönü'nün cevabı gene kısa oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı'nın demokrasiyi paydos etmeye gücü yetmeyecektir. Bu sözlerini şöyle açıkladı. 1958 Türkiye'sinde tehditlerden korkan kimse yoktur. Onların yanıldıkları ve hesaba katmadıkları nokta 1958 Türkiye'sinde 40 yaşından aşağı olanların sağdan yazı yazmasını bilmemeleri noktasıdır. Farz-ı muhal herhangi bir kimse demokrasiye paydos etmek gibi bir harekete özenip sabahleyin böyle bir teşebbüste bulunsa akşama kadar kendisinin ve etrafındakilerin başlarına memleketin yıkılıp kendilerini zindana soktuklarını göreceklerdir. Evet, başbakan yeni bir rejim peşindeydi. De Gaulle onu özendiriyordu. De Gaulle'ün sağladığı otorite idare onu cezbediyordu. Ama bunu yapabilir miydi? Sanmıyorum. Çünkü bunu yapabilmek için evvela anayasanın işlemez hale gelmesi lazımdı. Mecliste bir türlü hükümet kurulamaması ve partiler dengesinin Fransa'daki gibi olması lazımdı. Nihayet bunu yapabilmek için bir de De Gaulle ayarında, yani onun geldiği yoldan gelen bir lider lazımdı. Menderes ise De Gaulle değildi. İnönü hayatını kaybedebilir. 17 Şubat 1959'da Londra'da vuku bulan uçak kazası, bu kazada Menderes kurtulmuş olmakla beraber önemli sayıda kurbanlar verilmesi iç mücadelede gerginliği bir süre hafifletmişti. 18 Şubat'ta İnönü Londra'da bir hastanede tedavi altına alınan Menderes'e çok nazik bir telgrafla geçmiş olsun dedi. 28 Şubat sabahı Ankara'ya dönen Menderes'i İnönü ve arkadaşları istasyonda karşıladılar. Bu arada İnönü Londra'da Menderes'ten yine çok nazik bir teşekkür telgrafı almıştı. İstasyonda İnönü ve Menderes hararetle selamlaştılar. Hararetle el sıkıştılar. Ve bu onların son el sıkışmaları oldu. Bu sayfalarda o sahneyi aksettiren bir resmi göreceksiniz. Menderes'e muazzam karşılama törenleri yapıldı. Halk coşkun hisler ve gösteriler içinde yollara dökülmüştü. Menderes'in bu kazadan sonra daha da halkın adamı olduğu görülüyordu. Diğer bir kısım arkadaşlarının ölümü arasında onu koruyan kudret, halkın dilinde, camilerdeki dualarda, tertiplenen mevlitlerde Menderes'i saran kutsal bir hava yaratıyordu. Menderes bundan faydalanmasını biliyordu. Nitekim Ankara'ya dönmeden önce İstanbul'da ilk işi Eyüp Sultan'ı ziyaret etmek oldu. Orada 10 kurban kestirdi. Fakat partiler arası mücadeleler canlanmakta gecikmedi. Evvela Halk Partisi Trakya ve Ege'de bir bahar taarruzuna girişti. Ege seyahatine İsmet İnönü'nde katılmıştı. Yolculuk 29 Nisan 1959'da başladı. Seyahat İstanbul'da son bulacaktı. İşte o meşhum Uşak, Topkapı olayları bu seyahat sırasında meydana geldi. Ve anlaşıldı ki İnönü'nün daha 7-12-1958'de Antep'te söylediği şu sözler hiç de boş değildir. Şiddet yoluna gidenler ya gereken yola gelecekler ya İnönü'nün canını alacaklardır. Evet, olaylar öyle gelişti ki İnönü Uşak'ta da Topkapı'da da pekala hayatını kaybedebilirdi. Yani mücadelenin başlangıcı iyi değildi. Demek ki bardak artık dolmuştu ve taşmak için bir damla bekliyordu. İnönü önce Uşak'a uğradı. İyi karşılandı. Konuşması birkaç cümleden ibarettir. Fakat karışıklıklar bu kısa konuşmalarla orantılı olmadı. Şehir ve köylerden gelen DP mensupları hareket halindeydiler. Uşak DP ilçe merkezinden atılan bir bardağın oradan geçen CHP kafilesi içinde bir gazeteci hafifçe yaralaması da taraflar arasında gerginliği artırdı. İnönü'nün büyük taarruzda çalıştığı ve Yunan başkomandanın esir aldığı eve gitmesine müsaade edilmedi. Hareketler bir merkezden tertipleniyor hissi veriyordu. Çünkü İnönü'nün seyahat yollarını ve bu arada Uşak'a Ankara'dan acele DP milletvekilleri gönderilmişti. Nihayet İnönü bir evde o gece misafir edilebildi. Fakat ertesi gün uçaktan ayrılmak için istasyona geldiği zaman yakışıksız taşkınlıklarla karşılaştı. Bu arada DP'li nümayişçiler tarafına atılan taşlardan biri başına değdi. Onu hafifçe yaraladı. Fakat saldırılardan daha başka şeyler olacak gibi de görünüyordu. Hülasa burada İnönü'yü eski asker ve kumandan davranışları kurtardı. Saldıranların üzerine yürüdü ve kendine yol açabildi. Uşak münasebetsizlikleri üzerinde fazla durmasak belki daha doğru olur. Olaylar hakikaten yakışıksızdı. İnönü yere devrildi. Hakaret gördü. 27 Mayıs'tan sonra yapılan tahkikat bu olayın bütün safhalarını açığa çıkarmıştır. Fakat bu meydana çıkan gerçeklerin gene dosyalarında örtülü kalması Türk demokrasisinin tarihi bakımından daha münasip olsa gerekti. Bu hadise dolayısıyla bir bildiri yayınlayan ve bu seyahati izleyen basın mensupları olaylardan bu bildiride şöyle bahsettiler. Uşak olayları meslek hayatımızda en elemli hadise olarak kalacaktır. Anayasa ve İnsan Hakları Beyannamesi'nin seyahat ve haber alma hürriyetinin garantisi altında çalışırken vuku bulan esef verici olayları tertipleyenlerin cezalandırılmalarını umumi efkar önünde talep ederiz. Bu bildirinin altına en büyük gazetelere mensup 10 gazeteci imza koymuştur. İşin en hazini ise şu oldu ki iktidar bu olayların takibini suçların araştırmasına yönelmedi. Bu hareket tarzının daha sonraki olayları tertip edenlere cesaret verdiği söylenebilir. Hülasa İnönü büyük taarruzun kazanıldığı düşman ordusu başkumandanının esir alındığı topraklarda ve bu olaylardan 37 sene sonra taşlanmış, yaralanmış bulunuyordu. Uşak'tan Manisa'ya geçen İnönü 1 Mayıs 1959'da orada şöyle konuştu. Uşak'ta himaye altında istasyonda toplanan mütecavizler benim hayatıma kastetmek için harekete geçmişlerdir. Muhalefet aleyhine ehli salip isnadı ve muhalefeti karınca gibi ezme tavsiyesi gece sabaha kadar Ankara'da tertiplenerek tatbikata konulmuştur. Azınlıkta olan iktidar nihayet kaba kuvvetle bir dehşet idaresi kurarak vatandaşları insan haklarından mahrum yaşatmaya karar vermiş görünüyor. Kanun yolundan çıkmış olanlar haklarını korumak kararında olan hür vatandaşlar karşısında mutlaka mağlup olacaklardır. Vatandaşlarımıza hizmetler uğrunda seve seve can vermeyi hayatımızın yüksek, şerefli son mükafatı saymaktayız. Bu sözlere ne ilave edilebilir? Ama gerçek şuydu ki Uşak olayları içeride ve dışarıda çok yankılar yarattı. Bu yankılar İnönü'nün ve partisinin değil iktidarın aleyhineydi. Nitekim şimdi neşrolunan veya dinlenilen hatıralar şunu da göstermektedir ki bu olaylar ordu mensupları arasında da tedirginlikler yaratmıştır. İnönü lehte gelişen bu havayı sezmekteydi. Gene Manisa'da ve 2 Mayıs 1959 günü şöyle konuştu. Hükümet tedbir alıyor. Sizlerin benimle temasınıza mani olmak istiyor. Telaş içindedirler. Çünkü iktidara geliyoruz. İnönü'nün İzmir'de karşılanışı kalabalık kafileler tarafından oldu. Halk İnönü'ye hürriyet, hürriyet diye haykırıyordu. Bu olayları aksettirmeye çalışan Demokrat İzmir İdarehanesi işte o sırada bir kısım DP'liler tarafından kısmen tahrip edildi. Fakat İzmir dönüşü İstanbul'a giriş daha tehlikeli geçti. 4 Mayıs'ta İnönü'nün hava meydanında bindiği otomobil Topkapı'da şehre girerken bir takım azgın gruplar tarafından sarıldı. Bu gruplardan bazı insanlar nihayet otomobil camlarını taşlamaya, kırmaya, kapılarını açmaya çalıştılar. Orada tesadüfen bulunan ve vazifeli olmayan yiğit bir süvari binbaşısı Turhan Bayraktar yakındaki bir grup askeri gene askerce harekete getirip saldırganları dağıtmasaydı, İnönü'nün arabasına yol açmasaydı yakın tarihimiz pek kanlı bir sahne kaydedebilirdi. Hükümet bu olaylar üzerine de ciddi takip ve tahkiklere girişmedi. O zaman adı çok duyulan bir İstanbul savcısının işi incelemekte olduğu vesile kılınarak bu olaylar hakkında neşir yasağı çıkardı. CHP olayı meclise getirdi. İnönü ise 5 Mayıs 1959'da İstanbul'daki evinde yaptığı basın toplantısında olayları şöyle değerlendirdi. Vatandaş hakkına idare tarafından tecavüz edilmektedir. Bir devleti temeline kadar sarsan bundan daha vahim bir arıza olamaz. Devlet kuvvetlerinin müsaması ile tecavüz ancak çok zararlı surette hasta olan bir cemiyet bünyesinde olabilir. Bu basın toplantısında bir gazetecinin gene seyahate çıkıp çıkmayacağı hakkında İnönü'ye sorduğu bir soruya ise İnönü'nün cevabı şu oldu. Ömrümün seyahat ile geçeceğinden şüphe etmeyin. Olaylar dolayısıyla Başbakan Menderes hakkında meclis hakikati açılması için CHP'lerin verdiği takdir ise mecliste demokratların oyu ile reddedildi. Nitekim bir süre sonra bu seyahat engellemeleri ve baskılar bu sefer askeri de işe karıştırmak suretiyle Kayseri ve Yeşilhisar yollarında daha garip şekillerde tekrarlanacaktı. Hülasa bu olup bitenler kanunsuz, haksız, yakışıksız, ayıp ve baştan sona iktidarın aleyhineydi. İktidar kendini artık kendisinin de hakim olamadığı sorumsuz akıntılara kaptırmıştı. Bu işin sonu iktidar için iyi olmazdı. Ama artık orada akıl ve mantıkla siyasi olgunluk diye de bir şey kalmamıştı. Fakat biz burada yalnız günün olayları için değil, bütün siyasi tarihimiz için birer leke teşkil eden bu olayların ayrıntılarına gene de ve mümkün olduğu kadar girmek istemiyoruz. İstiyoruz ki daha sonraki kuşaklara da birer uyarı olabilecek kadar örneklerle yetinelim. Yoksa yaşanılan sahneler cidden dramatiktir. Örneğin şimdi önümde evvelce bazı gazetelerde yayınlanmış bir fotoğraf var. Bu fotoğraf az önce Altan Öğmen'in Ecevit Siyasi Hayatını Anlatıyor yazı dizisinde Milliyet'te de çıkmıştır. İnönü gene seyahattedir. Fakat halka hitap etmek için seçilen meydanda öyle sıkıştırılır ki azgın bir sokak kalabalığının ayaklarının altında ezilmesi bir an meselesidir. Nihayet arkasına alçak bir toprak duvara dayar. Ama azgınlar daha da azgınlaşırlar. Her şeyi göze almışlardır. İnönü'nün yanında ancak bir avuç koruyucusu kalmıştır. Çıkış ve kurtuluş yolu ise yoktur. O zaman yanındakiler ona omuz verirler. Sırtında paltosu, başında şapkası ile bu ihtiyar insan o alçak duvara tırmanmak ve onu aşmak durumunda kalır. Fotoğraf onu tam o haliyle gösterir. Bu adam ikinci adamdır. Garp cephesi ordularının kumandanı, Mudanya bırakışmasını imzalayan adamdır. Lozan'da Türk Heyeti Başkanı ve Devletin Dışişleri Bakanı'dır. Sonra başvekil ve nihayet Cumhurbaşkanı'dır. Hepsinden başka bir de ülkemize bu demokratik düzeni getiren, iktidarı hiç tereddütsüz Demokrat Parti'yi terk eden ve bu meydan mitinglerini mümkün kılan adamdır. Ben bu fotoğrafta görülen sahneyi o sırada İnönü ile beraber bu duvar dibine sıkıştırılan ve güçlü vücut yapısı ile İnönü'ye omuz ve arka verip onu bu toprak duvardan aşırtan bir gazeteci arkadaştan o anın bütün ayrıntıları ve havası ile dinlemişimdir. Ama o adam var ya, o hem huzurun hem çilelerin içinde aynı rahatlıkla yaşardı. Başarılardan ve yenilgilerden aynı sükunetle konuşurdu. Bazen öyle görülürdü ki bu adam ucu bucağı ve kurtuluş yönü bilinmeyen bir çölün ortasında suyun nerede olduğunu sezen tek insandır. Öyle yanlara, öyle yönelişleri olurdu ki yadırganırdı. Bu adam İnönü'dür. Çünkü o çileler ve çetinlikler baş gösterdi mi kendi kendinin adamıydı. Muhasebesini evvela kendi nefsiyle yapar ve onun için yenilmezdi. Şimdi olayların akışını izlemeden önce burada onun büyük bir hesaplaşmasını vereceğiz. Hem nefsine hem başkalarına karşı. Nefsiyle hesaplaşma. İnönü işte bu sıradadır ki 75. yaş dönümüne giriyordu. Bu münasebetle 26 Eylül 1959'da Bulvar Paras'ta şerefine verilen yemekte içli bir konuşma yaptı. Bu konuşmasını aynen ikinci adamın hikayesine katacağım. Beni dinleyen muhterem ve âli cenap insanlar, 75. yılında geçmiş ömrümün özetini size söylemeye çalışacağım. 16-17 yaşındayken bir büyük imparatorluğun çökmekte olduğu kaygısı ve bizim yani en genç kuşağın memleketi kurtarmak ödevinde olduğumuz düşüncesi bizi sarmış idi. 60 sene bu hislerin heyecanları, ümitsizlikleri ve zafer günleri içinde geçmiştir. İmparatorluk çökmesi içinde vazife yapmaya çırpınırken hesapsız şehitler ve felakete uğrayanlar arasından yaşayarak çıkmak gibi bir umulmadık olay başımızdan geçti. Milli mücadele ben 38 yaşındayken zaferle bitmiştir. Bu devirden amansız ve kudreti dış düşmanlığa karşısında kendi memleketimizi temsil yetkisi iddia edenlerin idam fermanlarını boynumuzda taşıyarak çıkabildik. Ümitsiz günleri unutmuş, vatanı yeniden kurtarmak ve yükseltmek azmiyle başlamıştık. Yepyeni bir Türkiye'nin her sahada temellerini atmak, elimize geçen emaneti yüz aklıyla yeni kuşaklara devretmek tek amacımız olmuştur. 1920'den yani 36 yaşından beri memleket idaresinde birinci derecede mesuliyet taşıyan insanlar arasındayım. Doğrudan doğruya siyasi, kudret sahibi olarak 1950'ye kadar yani 66 yaşına kadar Türkiye'nin selameti ve ilerlemesi gibi bir ödev yolunda bulunduk. 1950 senesi memleketin 100 seneden beri hasretini çektiği yeni hayat tarzını yüreğimiz ümit ve iftihar dolu olarak seçmiş bulunuyoruz. Aklımın erdiği günden beri sıra ile başımdan geçen aşırı güçlük ve başarı anlarının bu yeni devirde de birbirini kovaladığını görüyorum. Bu devrin hastalıklarını büyük ölçüde geçirdiğimize inanıyorum. Her siyasi inançta olanların son güçlükleri iyi yürekle yeneceklerine şüphe etmiyorum. Bu uzunca siyasi hayatı bir cümlede canlandırmak isterim. Bütün ömür boyunca her zaman elde edilmesi millet için aziz olan bir amaç peşinde koştum. Bu bana şevk ve kuvvet vermiştir. Aile hayatında huzur, mutluluk hatırasıyla doluyum. Aile içinde dar zamanlarımı genişleten, kasvetli günleri aydınlığa yönelten başlıca desteğim eşim Bayan İnönü olmuştur. Siyasi hayatımın bütün üzüntülerini sabırla ve cesaretle karşıladı. Hiçbir sarsıntı anından ürkmedi. Aile içinde geçimimiz daima anlaşmalı olmuştur. Biz bunun tılsımını şu usulde bulduk. Bir olaydan hangimiz şikayetçi olur ve ilk söze başlarsa ötekimiz susar ve hak verir. Ve fırtına ne kadar sürse mutlak süt limanı olarak biter. Çocuklarımla arkadaş gibi yaşarım. Şimdi torunlarımla arkadaş gibi anlaşmaya çalışıyorum. Ben Türklerin iyi aile hayatına tabiattan istidatlı olduklarına inanmışımdır. Ben aile saadetinin temeli tek evlilik olduğuna yürekten hükmetmişimdir. Sevgili arkadaşlarım, ikbalin ve kudretin en yüce devirlerinde taşınabilecek duyguların en değerlilerine iktidardan ayrıldıktan sonra eriştim. Resmi hizmet yolunun en büyük mükafatı resmi hizmetten ayrıldıktan sonra milletten saygı görmektir. Bu ikbale ermiş insanlardan biri olmakla iftihar ederim. Hususiyle siyasi hayatın hılatlerinden sıyrıldıktan sonra sevgiyle karşılanmak bizde nadir görülmüştür. Muarızlarım dahil olarak bütün siyaset adamlarına bu ikbali yürekten dilerim. Geçmiş hayatımın arkadaşlarını, yardımcılarını ve bana amir mevkiinde bulunmuş olanları saygıyla anıyorum. Beraber çalıştığımız zamanlarda bana daima rehber ve yardımcı olan büyük Atatürk'e karşı yüreğim sevgiler ve minnetlerle doludur. Sağ olun arkadaşlarım. Bu yalnız bir yaş dönemi ve ziyafet konuşması değildir. Bir nefs muhasebesidir de. Böyle bir muhasebe ve nefsiyle herkesin önünde bu kadar açık bir kalp huzuruyla bağdaşacak olan insan çok olmasa gerektir. İnönü'nün ailesine ve dostlarına karşı, fakat bütün bunları da aşarak hizmetinde bulunduğu millet önünde böyle bir hesaplaşmadan ak alınla çıkabilen bir insan oluşu onun yalnız şansı ve bahtiyarlığı değil, bizzat kendi eseridir de. Evet, kendi eseri. Çünkü öyle sanıyorum ki hayatımda hiç kimseye kayıtsız şartsız angaje olmadan doğru ve yanlışlarının değer ve sorumluluklarını daima terazisinde tartan ve her şeyden önce nefsine karşı mesul olan, beraatını herkesten önce kendinde arayan bir insan olarak İnönü, yalnız Türk toplumunun değil, çağdaş önderlerin de dikkate değer bir şahsiyetidir. İnönü, yukarıdaki nefis muhasebesini açıklarken en az yarım asırdan beri hayatın aktif sahnesindeydi. Hatta onun yaşadığı imparatorluğun hayrına olacağına inanarak gizli bir ihtilal cemiyetine girişi, orada sivrilişi biraz daha öncedir. Ondan sonra hayatında asker, kumandan, devlet ve siyaset adamı olarak bu yarım asrın içinde çetin geçitler, tehlikeli basamaklar, fakat daima ağır çalışma ve mücadele yılları yaşadı. O gece İnönü bu konuşmalara hakikaten hak kazanmıştı. Evvela kendi nefsinde, sonra da eşinin, dostlarının ve milletin karşısında kendini ibra edişi herkese müyesser olmayan bir hasıla oldu. İhtilal öncesi. 1959 sonları ile 1960'ın ilk ayları ihtilal öncesi devresidir ve öyle görünür ki ihtilal mukadderdir. Yani kaçınılmazdır. Bundan kurtuluşun tek çaresi vardır. En azdan bir kabine değişikliği ve seçimin yenilenmesi yahut hiç değilse hükümetin değişmesi. Bilinen şudur ki Adnan Menderes 1959 sonlarında ve İstanbul'da seçimlerin 1960 baharında yapılması için karara gelmiştir. Hatta bunu DP İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Valisi Kemal Aygün vasıtasıyla gazetecilere de duyurmuştur. Ama gene bilinen şudur ki Celal Bayar bu kararı doğru bulmamış ve seçimlerin 1960 sonuna ve normal devre sonuna bırakılması kararını sağlayabilmiştir. Bu olayda Menderes'in erken seçim kararını İstanbul'da kendi teşebbüsüyle alabilmesi ve bundan Bayar'ı daha önce haberli kılmaması olayı bilenler için hala izah edilemeyen bir problemdir. Ama durumu bilenler gene şuna kanidirler ki, bilhassa son zamanlarda Menderes, Bayar'ın gerçi nazik ve yumuşak fakat mutlak etkisi altından çıkmak için belirli çabalar sarf etmiştir. Bu arada Bayar'ın eğer gerekirse ama gerekli gördüğü zamanda Menderes'i başvekillikten almayı düşündüğü, hatta onun yerine bir aday tasarladığı da söylenir. Bu söylentilere göre Bayar'ın düşündüğü aday Namık Gedik'ti. Menderes'in daha önce bazı parçalarını verdiğimiz İzmir Nutku, aynı zamanda bir vatan cephesi seferberliğini de harekete getirecek mahiyetteydi. Muhalefet partilerinin buna karşı tepkileri bir güç birliği çabası oldu. Bu slogan 1957 seçimlerinden önce de ortaya atılmış ama bir sonuç vermemişti. İnönü 9 Ekim 1959'da beyanat vererek Hürriyet Partisi'nin CHP'ye katılmasını istedi. 12 Ekim'de İstanbul İl Kongresi'nde şöyle konuştu. İdeal yolunda bütün vatandaşların bir araya gelmeleri, güçlerini birleştirmeleri asil bir hareket olacaktır. Hareket 24 Kasım 1958'de Hürriyet Partisi Kongresi'nde bu partinin CHP'ye iltihak kararı aldığı zaman ilk meyvesini verir gibi oldu. Adnan Menderes'in karşısındakileri ehli salebe benzetmesi de aynı tarihte ve Lüleburgaz nutkunda olmuştu. Onların güç birliği adı altında giriştikleri faaliyetin maksadı şudur. Bir ehli salip cephesiyle karşımıza dikilecekler. Daha şimdiden seçim varmış gibi yakamıza sarılacaklar. Bu hareketler bizim işlerimizi güçleştirmek ve milletimizin ihtiyaçlarını sekteye uğratmak, vatanın refah ve saadetini geciktirmek demektir. İşte bu güç birliği sloganları belirsiz temenniler şeklinde 1959'da gene bir süre ortalıkta esti. 1960 yılına iki partide bir hesaplaşma yılı olarak giriyordu. Menderes'in halk üzerinde prestiji, Yani her gittiği yerde muazzam halk kitlelerinin harekete gelişi daha da güçlenmiş görünüyordu. Fakat basını, üniversiteyi, şahsiyetli aydın kitlelerini, yüksek memurlar kadrosunu ve halk içinde bu kavgalı gidişatı iyi görmeyen sağduyulu insanlar tabakası ile çoğunluk ordu mensuplarını kaybetmişti. Gerçi orduda neler olduğu pek belli değildi. Fakat daha sonra neşr olunan hatıralardan anlıyoruz ki bilhassa aydın kurmaylar arasında hükümetin itibarı sarsılmıştı. Ordunun bazı dertleri, şikayetleri vardı. Hatta bunları iyi niyetle yüksek makamlara aksettirmek isteyen bir general, yani o zaman Erzurum'da vazifeli olan General Sıtkı Ulay, bir sıra teşebbüsler sonunda nihayet Cumhurbaşkanı'nın huzuruna kadar çıkıp vaziyeti canlandırdığı zaman ondan sert tepkiler görmüştü. Sonra da tevkif edilmiş, mahkemeye verilmişti. İktidarı tutan basın da itibarını kaybediyordu. DP taraflısı bir AP'li yazarın verdiği rakamlara göre o devrede DP'yi tutan gazeteler tirajının 70 bin seviyesine düşmesine karşılık Zafer ve Son Havadis, CHP'yi savunan gazete ve dergilerin tirajı 1,5 milyona yükselmişti. Radyonun taraflı yayınları ve hele Vatan Cephesi ilanları ise bilhassa şehir halkı üzerinde galiba menfi tesirler yaratıyordu. İki tarafın liderleri ise artık kıyasıya çarpışma içindeydiler. Mesela yalnız Ocak 1960 içinde hem de yalnız 8 Ocak'la 21 Ocak 1960 arasında iki lider 6 defa birbirlerine karşı çıkış yaptılar. Bu çıkışlar gittikçe sertleşiyordu. Bu arada İnönü önemli konuşmalarından birini Bursa'da yaptı. O Bursa'ya giderken Menderes güneyde geziyordu. Adana'da konuştu. Menderes'in bu gezi sırasında Said-i Nursi'nin de ayrıca gezilere çıkışı, Doğu illerine Menderes'i ve arkadaşlarını destekleyen mektuplar gönderişi İnönü'yü biraz sinirlendirdi. Said-i Nursi'nin vaktiyle Bediüzzaman Said-i Kürdi ismiyle başında külah, belinde silah meydanlarda dolaştığı 31 Mart isyan sahnelerini İnönü hatırlıyordu. O 31 Mart olayları ki o zaman İsmet İnönü, Yüzbaşı İsmet Bey olarak Rumeli'den bu isyanları bastırmak için gelen hareket ordusunun içindeydi. Bu sebeple daha Bursa'ya hareket ederken gazetecilere Said-i Nursi hareketleri hakkında bir şeyler söyledi. Başvekilin Adana seyahatindeki beyanatı seçim havası içindedir. Bediüzzaman da tam bugünlerde faaliyette. Kısa beyanlarda Halk Partisi'ne çatmakta, Bediüzzaman'ın Şark vilayetlerine gönderdiği mektuplarda başbakanı ve rejim bahsinde faal olan iki arkadaşın desteklediği yazılmıştır. Seçim kampanyasına aynı zamanda aynı istikamette başlayanların aralarındaki irtibatı açıklamak ilgililere, yani bu bahiste başbakana düşer. 10 Ocak 1960'da Bursa'daki konuşmasından şu cümleleri verelim. Vatandaşlarım emin olsunlar ki seçimi kaybedecek olanlar iktidarda kalmak isterlerse dünya başlarına yıkılacaktır. Dünyanın başlarına yıkılması için ben bütün idealistlerle beraber tasavvur ettikleri, tasavvur edebilecekleri derslerin en ağırını onlara öğretmesini bileceğim. Seçimi kaybederlerse demokratların daha önce Menderes'in İzmir konuşmasında açığa vurduğu gibi gitmem, madem ki iktidar elimdedir gibi düşüncelerle hakikaten diretip diretmeyeceği elbette ki belli değildi. Gerçi yasa da mahkemeleri Ethem Menderes'in hatıra defterinden Celal Bayar'ın daha 1957 seçimlerinden sonra diktatörlük heves ve beyanlarını açığa vurmuştur. Bunu yapabilirler miydi bilinemez. Ama İnönü'nün böyle bir kuşku içinde olduğu yukarıdaki sözlerinden de bellidir. Aynı seyahatinde ve 1 Ocak 1960'da Bilecik'te dinin siyasete alet edilişine değindi. Dinin siyasete en yaldızlı şekilde alet edilmesi yüzünden memleketin iki defa battığını görmüş olan benim gibi bir adamın din istismarcılarının zararı karşısında duyduğu heyecanlı hassasiyeti vatandaşlarımın anlamasını isterim. Bu hakkımdır. Böylece güneyde ve kuzeyde iki adam, yani Menderes ve İnönü, başka diller konuşarak, çarkları başka türlü döndürerek devirlerine devam ediyorlardı. Merkezde nelerin olduğu, gecelerin bağrında hangi çarkların döndüğü ise elbette ki meçhuldü. Ama şunlar daha sonra anlaşılacaktır ki 27 Mayıs ihtilalinin en yoğun hazırlıkları o günlere rastlar. Ve bu karşılıklı nutukların söylendiği günlerden 4,5 ay sonra bir sabah memleket gözlerini hayata açarken bambaşka bir haberle uyanacaktır. Menderes İnönü'nün yukarıdaki konuşmalarına şu cevapları verdi. İnönü'nün Bursa'da konuştuklarını öğrendim. Hayret ve teessüf etmemek, teessüre kapılmamak mümkün değil. Konuşma, hiddet ve tehevvürün şiddetinden olacak, pek değerli toplu cevap verilecek neviden görülmüyor. Bu arada umumi efkarın ibret nazarına arz edilmek ve dikkatle üzerinde durulmak lazım gelen bir bahis var. Önümüzdeki seçimlerde sanki iktidar millet iradesine karşı gelecekmiş gibi bir faraziye vaat edilerek ve sonra da bu bir hakikatmiş gibi ele alınarak ucuz tehditler savrulmakta ve hiç de iyi tesir bırakmayacak kahramanlık edası takınılmaktadır. Bu sözleriyle Menderes, seçimlerin sonunda alınacak neticeleri uyulacağı algısını veren bir ifade kullanmakla şüphelerin bir tarafını bir nevi silmiş oluyordu. Ondan sonra devam eden söz düellosunda sık sık ve iki tarafta din, irtica, din istismarcılığı, laiklik konularını ele aldılar ve her iki taraf kendi açısından kendi görüşlerinde ısrar etti. İnönü inkılaplar konusunu da seçim mücadelesi sahnesine bir unsur olarak getirdi. 16 Ocak 1960'ta üniversite öğrencilerine şöyle hitap etti. İnkılapların hiçbiri şiir değildir. Her biri memleketin büyük bir millet olarak yaşamasını sağlayacak esaslı unsurlardır. İnkılaplar bir bütündür. Bir ucundan bertaraf etmek mümkün değildir. Ama bütün çatışmaların esasında daima din ve irtica meseleleri yer alıyordu. Mesela 17 Ocak 1960'ta ve Menderes'in radyoda yayınlanan bir demecine verdiği cevapta İnönü gene bu unsuru ortaya koydu. Samimiyetle dindar olan vatandaş kitlelerin duygularını en küçük siyasi hesapları uğrunda istismar etmek gayreti, iktidardan düşme korkusuyla girişilen mezbuhane çaresizce bir teşebbüstür. İktidardan düşme korkusu ile başvuracağı hiçbir tertip kendisini mukadder akıbetinden kurtaramayacaktır. İşte bu karşılıklı değişmeler arasındadır ki Menderes'in Irak ihtilali hatırası zaman zaman depreşen bu kompleksi gene harekete geldi. 21 Ocak 1960'taki nutkunda şunları söyledi. Irak'ta ihtilalin kopması üzerine Halk Partisi idarecilerinin içlerinde yanan iktidarı zapt etmek ateşinin bir takım yeni tezahürlere ve teşebbüslere yol açtığını kolayca hatırlayabiliriz. Bu ihtilalin memleketimizde derin akisler yaratacağını sanarak aynı ihtilalin memleketimizde de yapılması işinin büsbütün kolaylaştığını hayal ediyorlardı. Irak ihtilalinden örnekler vererek ötekine berikine yol göstermek istiyorlardı. İnönü'nün karşılığı da kesin oldu. Irak ihtilali sırasında iktidarın bu ihtilale müdahale teşebbüslerini hatırlattıktan sonra şöyle konuştu. İhtilalle iktidara gelmek ihtimalini bize isnat etmek başbakanın ilk günden beri adetidir. Baskı idaresi kurmak isteyenler tabii olarak kendilerini daimi olarak ihtilal tehlikesi karşısında görürler. Bizim idealimiz memleketimizde ihtilal devirlerinin kesin olarak sona ermiş olduğunu görmektir. Biz ihtilal ihtimallerini bertaraf eden bir rejim olduğu içindir ki demokratik rejimin davacısı ve takipçisiyiz. Liderler böyle tartışıyorlardı ama ihtilal de karanlıklarda ağını örüyordu. Ve 3 ay kadar sonra bir sabah CHP'nin değil de başkalarının elinde kendi bayrağını açacaktı. Tabii onu doğuracak şartlar devam ederse. Ocak 1960 çatışmaları bu hava içinde geçti. Fakat Şubat'ta yeni geziler başladı. 1 Şubat'ta Menderes Kırşehir'de, 7 Şubat'ta İnönü Konya'da konuştular. Menderes yapılanları saydı. Artık iktidardan düşmek bizim için gam değildir. Düşersek zerre kadar üzülmeyeceğiz. Çünkü memleket için en büyük müşkülleri yenmiş, en aşılmaz görünen engelleri aşmış bulunuyoruz. Yollar, fabrikalar, barajlar, limanlar kemale ermiş durumdadır. Artık bundan sonrası kolaylaşmıştır. 7 Şubat'ta İnönü'nün Konya konuşmasında ise Menderes, radyo gazetesinin ağzından cevap veriyordu. İnönü, kendisini iktidardan düşürdüğü için Türk milletine düşmandır. Kavga onunladır. İnönü'nün gayesi anarşiyi körükleyerek umumi seçimleri boğazlaşma haline sokmaktadır. 28. ayrımın sonu sayfa 385.